Ayrım 6.
Hallerine bakılırsa sade hava ve heveslerine tabii sanılmakla beraber hepsinin de takdir edilmemiş bir kabiliyeti, meziyetleri bulunan erkekler her eğlencede atlarını çatlatır. Yaz mevsimini gidip Baden'de geçirir, kırkına doğru uslanır, bir zengin kızı bulup evlenirlerdi. Gece yarısından sonra yemek yenen lokantaların özel odalarında, şamdanlar altında, yazarlarla aktrislerden oluşan alacalı bir kalabalık keyfeder dururdu. Bunlar birer kral gibi cömertti. Gayet yüksek ihtirasları vardı. Coşup çeşit çeşit garip hülyalara kapılırlardı. Bunların hayatı ötekilerden üstün, yerle gök arasında, fırtınalar içinde geçen ulvi bir şeydi. Dünyanın bu hayata karışmayan bölümüne gelince o, Emma'nın nazarında kaybolmuştu. Belirli bir yere hatta varlığı yoktu. Zaten eşya kendine ne kadar yakın olursa, düşüncesi onlardan o kadar uzaklaşırdı ki. Asıl etrafını çeviren şeyler, iç sıkan köy, budala budala orta halli insanlar, bütün bu bayağı hayat Emma'nın nazarında, içine kendisinin de nasılsa düştüğü ayrı bir alemdi. Onun dışında ise gözün alabildiğine uzayan bir mutluluklar ve sevgiler diyarı vardı. İçindeki arzuya kapılıp zinet ve ihtişamın verdiği maddi zevkle gönül leşelerini, itiyadlardaki zerafetle has inceliklerini birbirine karıştırıyordu. Hint bitkileri gibi aşk içinde hazırlanmış bir toprak, özel bir ısı gerekli değil miydi? Ay ışığında iç çekmeleri, uzun uzun kucaklaşıp öpüşmeleri, bırakılıveren ellere akan gözyaşlarını, vücudu kavrayan ateşleri, şefkatin verdiği rehavetleri, içlerinde özgür bir yaşam sürülen büyük şatoların balkonundan, perdeleri ipek, halısına ayak gömülen salonlardan, içi dolu çiçekliklerden, yüksek kerevetler üzerine kurulmuş karyolalardan, elmas pırıltılardan, kordonlu formalar giymiş uşaklardan ayırmaya imkan yoktu. Her sabah gelip kısrağı tımar eden posta seyisi, koridordan iri iri çarıklarıyla geçerdi. Mintanı delik deşik, kalçınları içinde ayakları çıplaktı. Emma, kısa pantolonlu uşak diye işte bu adamla yetinmeye zorunluydu. Herif, bir kere işi bitti mi, bütün gün bir daha eve uğramazdı. Çünkü Charles, akşam dönünce hayvanı ahıra kendi götürür, eğeri çözüp yulafı takardı. Hizmetçi kız da bir demet saman getirir, bunu elinden geldiği kadar yemliğe koyardı. Tostes'ten iki gözlü iki çeşme ayrılmış olan Nastasya'nın yerine Emma, 14 yaşında tatlı yüzlü bir öksüz kız tutmuştu. Ona pamuklu otoz giymeyi men etti. Bir söz söylerken üçüncü şahısla hitap etmeyi, su getirirken bardağın altına tabak koymayı, içeri girmeden kapıyı vurmayı, ütü ütülemeyi, kolalamayı, kendi giyinirken hizmet etmeyi öğretti. Onu kendine bir oda hizmetçisi yapmak istedi. Yeni hizmetçi kovulmamak için homurdanmadan itaat ederdi. Hanım büfenin anahtarını ekseriya üzerinde bıraktığından Felicite her akşam bir miktar şeker çıkarır, yatağında duasını ettikten sonra kendi kendine yerdi. Öğleden sonra bazen gidip karşıdaki posta seyisleriyle konuşurdu. Hanım da yukarı katta dairesinde otururdu. Arkasına tamamıyla açık bir röpteşambr giyer, bunun altından, bluzun şal yakası arasından, üç altın düğmeli, kırmalı gömleği görünürdü. Beline iri püsküllü bir kuşak sarardı. Nar rengi küçük terliklerinin tam ayak bileği yerinde etrafa yayılan kurdele bir püskül vardı. Mektup yazılacak kimsesi olmadığı halde bir sünger kağıdı, bir kalem, kağıt, zarf almıştı. Etejerin tozunu siler, aynaya bakar, eline bir kitap alır, sonra satırlar arasında bir hülyaya dalıp dizine bırakıverirdi. Seyahate çıkmak veya tekrar rahibeler okuluna dönmek isterdi. Hem ölsem hem de Paris'te yaşasam diye dua ederdi. Charles yağmur demez, kar demez, kestirme yollardan hayvanını sürerdi. Çiftlikler sofrasında omletle karnını doyurur, kolunu nemli yataklara sokar, hacamatla akan ılık kanın yüzüne sıçramasına ses çıkarmaz, göğüs hırıltılarını dinler, leğenlere bakar, bir hayli kirli çamaşır ellerdi fakat her akşam kendini karşılayan alazlı bir ateş, hazır bir sofra, yumuşak koltuklar ve zarif giyinmiş dilber, taze bir koku yayan karısını bulurdu. Bu kokunun nereden geldiğini bilmez, hatta acaba gömleği derisinden mi geçiyor diye düşünürdü. Emma'da Charles'ın ağzını kulaklarına vardıran binbir incelik vardı. Şamdanlara kendi icadı kağıt çanaklıklar takıvermesi, elbisesinin bir volanını değiştirmesi, gayet basit bir yemeğe pöhpöhlü bir at takıvermesi kâfi gelirdi. Hizmetçi kız o yemeği iyi pişirmemişse bile Charles son lokmasına kadar keyifle göçürürdü. Emma, Rouen'de hanımların saat kösteklerini, cicili bicili şeyler takmalarını gördü. Onlardan kendi de aldı. Şöminenin üzerine koymak için iki tane mavi cam saksı, bir müddet sonra da yüksüğü altın suyuna batmış bir dikiş takımı istedi. Charles bu zarafetleri anlamadığı nispetle onların cazibesine kapılıyordu. Onlar hayatın zevkini, ocağının tadını artırıyordu. Sanki ömrü küçük bir patika, bunlar da onun üzerine kum gibi serpilmiş altın tozuydu. Sıhhati yerinde, yüzü teri tazeydi. Kendini etrafa iyice tanıtmıştı. Kibirli olmadığından köylüler onun için çıldırırlardı. Çocuklara okşar, meyhaneye ayak basmaz ve zaten ahlakıyla herkese güven verirdi. En çok nezle ve göğüs hastalıkları tedavisinde başarı gösterirdi. Hastalarını öldürmekten pek korktuğu için Charles ancak teskin edici ilaçlar verirdi. Bazen de kusturucu bir ilaç yazar, ayaklarınızı suya koyun der veya sülük tavsiye ederdi. Doğrusu cerrahlıktan da çekinmezdi. Hastalarını beygirden kan alır gibi bol bol hacamet ederdi. Diş çekmek hususunda bir cehennem zebanisi bileği vardı. Nihayet fenin ilerlemelerinden haberdar olmak için La Roche Medical'e abone oldu. Akşam yemeğinden sonra onu biraz okur, fakat odanın sıcaklığıyla hazım rehaveti bir araya gelir, 5 dakika geçmeden uyuyuverirdi. Çenesi 2 eline dayalı, saçları bir yele gibi lambanın ayağına yayılmış, orada öylece kalırdı. Emma ona bakıp omuzlarını silkerdi. Bari kocası şu az söyler, geceleri kitaplar içinde çalışır, 60'a gelip romatizmalar çağına gelince biçimi bozuk siyah setrelerine bir sıra nişan sıralayan adamlardan olsaydı. Bovary adını, kendinin de taşıdığı o adın meşhur olmasını, kitapçı dükkanlarına yayılıp gazetelerde tekrar edilmesini, bütün Fransa'da tanınmasını isterdi. Ama Charles'ın öyle yukarılarda gözü yoktu ki. Geçenlerde beraber konsültasyona gittiği Yvette adlı bir hekim, hastanın yanında soy sop toplanmış olduğu bir zamanda ona adeta hakaret etmişti. Charles akşam bu vakayı anlatınca Emma o hekime hayli içerleyip ağır sözler söyledi. Charles müteessir oldu. Gözleri yaşarıp karısını alnından öptü. Fakat Emma utancından yerler geçiyor, Charles'ı döveceği geliyordu. Sofaya çıkıp pencereyi açtı. Sükun bulmak için serin havayı derin derin içine çekti. Dudaklarını ısırarak içinden ''Ne zavallı adam, ne zavallı adam'' diyordu. Zaten ona gitgide sinirleniyordu. Charles yaşlandıkça tavrı, hareketleri de adileşiyordu. Yemek yendikten sonra boş şişelerin tıpalarını kesiyor, diliyle dişlerini temizliyor, çorba içerken her yudumda gurk gurk diye sesler çıkarıyordu. Artık semizlenmeye başladığından, zaten küçük olan gözleri, elmacıkların şişkinliğiyle şakaklara doğru çekilir gibi bir hal almıştı. Emma bazen onun fanilalarının kırmızı kenarını yeleğinin içine sokar, kravatını düzeltir, giymeye kalktığı soluk eldivenleri bir kenara atardı. Bunları Charles kendi için sanırdı ama hiç de öyle değildi. Emma sırf kendini düşündüğü için, sinirlerine dokunduğu için yapardı. Bazen de ona okuduğu şeylerden bahseder, örneğin bir romanın yeni piyeslerden birinin bir parçasını veya yüksek sosyeteye dair gazetede gördüğü bir hikayeyi anlatırdı. Çünkü Charles ne de olsa bir insan, daima dinlemeye, onaylamaya hazır bir muhataptı. İçindekileri tazı köpeğine de anlattığı olurdu. Öyle zaman olurdu ki ocağa attığı kütüklere, asma saatin rakkasına bile dert yanası gelirdi. Ama ta gönlünün içinden beklediği bir şey vardı. Darda kalmış gemiciler gibi gözlerini hayatının yalnızlığı üzerinde ümitsizce gezdirir, uzaklarda ufkun sisleri arasından çıkıverecek beyaz bir yelkenle araştırırdı. Bu hangi rastlantının belirtisi olacak, onu kendine kadar hangi rüzgar getirecek, onunla hangi kıyılara gidecek, bu bir şalupa mı yoksa 3 güverteli bir gemi mi olacaktı? Acaba 1000 çeşit tasa ile mi yoksa lombarlarına kadar mutlulukla mı doludur? Orasını bilemezdi. Fakat her sabah uyanınca onu o gün için umar, her patırdığı dinler, yerinden sıçrar, onun gelmemesine şaşardı. Sonra güneş batınca hüznü biraz daha artar, ah bir yarın olsa derdi. Yaz tekrar geldi. İlk sıcaklar başlayıp da armut ağaçları çiçek açınca nefes darlıkları çekti. Temmuz'un daha başlangıcından başlayarak Ekim'e kaç hafta kaldığını parmaklarıyla saymaya başladı. Marquis d'Andervilliers Vaubyessard'da belki yine bir bala verir diye düşünüyordu. Fakat bütün Eylül ayı geçti, ne bir mektup geldi ne de bir davetçi. O ümidi de kırıldıktan sonra kalbi yine boşalıverdi ve artık sırayla yine aynı günler başladı. Demek ki günler hepsi birbirinden farksız, birbirini izleyip duracak ve bir şey getirmeyecekti. Başkalarının hayatında ise ne kadar yavan olursa olsun günün birinde bir hadise çıkması ihtimali vardı. Bir maceradan bazen bitmez tükenmez sonuçlar doğar, dekor değişiverir. Halbuki Emma için bir şey, hiçbir şey olacağı yoktu. Allah öyle emretmişti. Gelecek, dipte kapısı sımsıkı kapalı, karanlık, daracık bir dehlizdi. müziği bıraktı. Çalgı çalıp da ne olacak? Kim dinleyecek? Arkasında kısa kollu bir kadife elbiseyle bir konser salonunda bir erar piyanosu başına oturup fil dişi tuşlar üzerinde parmaklarını hafifçe koşturamayacak. Hiçbir zaman etrafında hayranlık fısıltılarının kalbine ferahlık veren bir rüzgar gibi esini duymayacak olduktan sonra çalışıp öğrenmek neye yarardı? Resim defterlerini, nakışlarını dolaba kaldırdı. Neye yarar? Neye yarar? Dikiş dikmekten sinirleniyor. Her şeyi okudum diyordu. Oturup saç maşalarını kızdırır veya yağmurun yağmasını seyrederdi. Pazar günü kilisede akşam çanı çalınırken içine ne kadar hüzün çökerdi. Çanın birer birer vuran çatlak seslerini dikkatli bir şaşkınlıkla dinlerdi. Damda bir kedi ağır ağır yürüyerek güneşin solgun ışıklarıyla sırtını ısıtıp kabartır. Rüzgar şehir dışındaki yoldan toz koparıp getirir. Bazen uzakta bir köpek uludu. Bir taraftan da çanın monoton sesi belirli aralıklarla sürüp gider. Sonra köylere dağılıp kaybolurdu. Nihayet halk kiliseden çıkardı. Boyanmış çarıklı kadınlar, yeni mintanlarını giymiş köylüler, onların önlerinde sıçrayan başı açık çocuklar, herkes evlerine dönerlerdi. 5-6 kişi de, her hafta aynı adamlar, ortalık iyice kararıncaya kadar hanın büyük kapısı önünde buşon oynarlardı. O yıl kış soğuk oldu. Her sabah pencereler buz tutmuş bulunurdu. Onların arasından geçen ışık, donuk camlardan süzülür gibi beyazımtırak bir renk alır, bazen bütün gün hiç değişmezdi. Akşamın 4'ü olur olmaz lambayı yakmak lazım gelirdi. Havanın güzel olduğu günler Emma bahçeye inerdi. Kırağı, lahanalar üzerinde uzun parlak iplikleri birinden öbürüne uzanan bir sırma işleme gibi parlardı. Kuş sesi duyulmazdı. Yaklaşıldığı zaman üzerinde birçok ayaklı tespih böceklerinin süründüğü görülen duvarın sivri tepesine bir hasta yılan gibi sığınmış asma, üstü saman örtülü çardak, her şey uykuda gibiydi. Çitin yanında, Amerikan çamlarının altında dua kitabını okuyan üç köşe şapkalı papazın sağ ayağı kırılmıştı. Alçısı da dondan pul pul dökülmüş, heykelin suratını cüzamlıya döndürmüştü. Emma sonra yukarı çıkar, kapısını kapatır, kömürleri yayar ve ocağın sıcaklığı ile vücudu gevşeyip üzerine iç sıkıntısının daha bir ağırlığı çöktüğünü hissederdi. Aşağıya inip hizmetçi kızla konuşmaya gönlü isterdi ama buna kibri, utancı mani olurdu. Her gün aynı saatte okulun hocası başında siyah kadife takkesiyle çıkıp evinin kepenklerini açar, korucu da bluzuna bağlı kılıcıyla geçerdi. Sabah akşam posta atları üçer üçer sokaktan geçirilip gölden su içmeye götürülürdü. Ara sıra bir meyhane kapısının açılırken çalan çıngırağı, rüzgar olduğu zaman da berberin dükkanı üzerine tabela diye asılmış, küçük bakır leğenlerin çifte çubukları üzerinde gıcırdadığı duyulurdu. O dükkanda süs, zinet namına pencerelerden birine yapıştırılmış bir eski fistan modeliyle bir de saçları sapsarı yarım kadın heykeli vardı. Berber de eğilimini istediği gibi geliştiremediğinden, geleceğinin mahvolduğundan yakınır. Örneğin, Rouen gibi bir büyük şehirde, rıhtımda veya tiyatro yanında, dükkan açma külliyaları kurup bütün gün belediye dairesiyle kilise arasında tasalı tasalı gezinerek müşteri beklerdi. Madame Bovary gözlerini her kaldırışında onun başında takkesi, arkasında lasting ceketiyle nöbet tutarmış gibi dolaştığını görürdü. Bazen öğleden sonra oturma odasının penceresi önünde siyah favorili yüzü güneşten kararmış, beyaz dişlerini göstererek tatlı tatlı gülümseyen bir erkek başı belirirdi. Hemen bir vals başlar ve çalgının üzerine kurulmuş ufacık bir salonda boyları parmak kadar oyuncular, pembe hotozlu hanımlar, uzun ceket giymiş trol delikanlıları, siyah setreli maymunlar, kısa pantolonlu beyler, koltuklar, kanepeler, konsollar arasında döner, dönerken köşelerinden birine yaldızlı kağıtla birleştirilmiş ayna parçaları onları birkaç misli çoğaltırdı. Adamcağız sağına, soluna, pencerelere bakarak manivelayı çevirip dururdu. Bazen sınır taşına doğru koyu sarı bir tüklük fırlatır, askısı omzunu yoran çalgıyı dizinden biraz kaldırırdı. Kah hazin ve ağır, kah neşeli ve akıcı olan havalar, kutunun arabeskli bir bakır kafesle örtülü pembe canfes bir perde altından uğuldayarak dağılırdı. Bunlar başka yerlerde, örneğin tiyatrolarda çalınan besteler, salonlarda söylenen şarkılar, pırıl pırıl avizeler altında dans edilen havalardı ve dünyanın Emma'ya kadar gelen yankılarıydı. Kafasının içinde bitmez tükenmez darabandalar, uyanır ve aklı bir halının çiçekleri üzerinde raks eden bir Hint çengisi gibi çalgıya uyup sıçrar, bir hülyadan bir hülyaya, bir hüzünden bir hüzne geçerdi. Adamcağız kasketine atılan 5-10 kuruşu aldıktan sonra çalgısını bir eski mavi yün battaniyeye sarıp omzuna atar, ağır ağır yola düzülürdü. Emma da gözleriyle arkasından onu seyrederdi. Ama asıl yemek saatlerinde zemin katındaki sobası tüten, kapısı gıcırdayan, duvarları sızan, döşeme taşları nemli küçük odada oturmaya dayanamıyordu. Sanki hayatın bütün acılığı önündeki tabağa dolar ve haşlama etin dumanı burnuna geldikçe ruhunun ta derinliklerinden bir takım başka yavan, tatsız kokular yükselirdi. Charles'ın yemek yemesi uzun sürerdi. Emma bir iki fındık geveler veya bıçağı ile muşambaya çizgiler çizerek eğlenirdi. Artık evin işine bakmaz olmuştu. Büyük periz günlerinin bir kısmını Tostas'ta geçirmeye gelen ihtiyar Madame Bovary bu değişikliğe hayli şaştı. Eskiden pek titiz, pek zarif olan Emma, şimdi gün oluyor hiç üstüne bakmıyor, kül rengi pamuk çorapları giyiyor, lamba yerine mum yakıyordu. Zengin olmadıkları için masraftan kaçmak lazım geldiğini, böyle pek mutlu, pek memnun olduğunu, Tostes'ten çok hoşlandığını söylüyor, daha bir takım böylesine sözlerle kaynanasının ağzını kapıyordu. Zaten artık kulağına nasihat masihat gireceği hiç benzemiyordu. Hatta bir gün hizmetçilerin dinine diyanetine göz kulak olmanın, evin efendisine, hanımına borç olduğunu söylemeye kalkışan Madame Bovary'ye öyle öfkeyle ve öyle soğuk bir gülümsemeyle cevap verdi ki, kadıncağız bir daha o sözü açayım demedi. Emma geçimsiz, günü gününe uymaz bir kadın oluyordu. Kendi için ayrı yemekler pişirtip elini bile sürmüyor, bir gün sade süt, ertesi günde 10-12 fincan çay içiyordu. Çok vakit inat edip evden dışarı çıkmaz, sonra nefesine darlık gelir, pencereleri açıp incecik elbiseler giyerdi. Hizmetçi kıza bir hayli azarlayıp hakaret ettikten sonra hediyeler verir veya gidip komşularla çene çalmasına müsaade ederdi. Köylü ana babadan doğup onların nasırlı ellerinin katılığını ruhlarından bir türlü gideremeyen insanların çoğu gibi sert yürekli olmasına, başkalarının halinden öyle kolay kolay anlamamasına rağmen kesesindeki bütün ufaklığı fukaraya attığı da olurdu. Şubat'ın sonlarına doğru Roel Baba, iyileşmesinin hatırasını kutlamak için damadına kendi eliyle de kocaman, güzel bir hindi getirdi ve Tostes'ta 3 gün kaldı. Charles, hastalarına gittiği için onunla asıl Emma konuştu. Odada tütün içti, ocağın ızgaralarına tükürdü, ziraat, dana, inek, kümes ve belediye meclisi sözü etti. O kadar ki o gidince arkasından Emma kapıyı kendini şaşırtan bir memnuniyetle kapadı. Zaten beğenmediği, hafifsediği bir kimse bir şey oldu mu bu hissini gizlemeye çalışmazdı. Bazen garip garip fikirler yürütmeye, herkesin övdüğünü kötüleyip ahlaksızlık sayılan şeyleri övmeye kalkardı. Bunları duydukça kocasının gözleri fal taşı gibi açılırdı. Bu sefalet böyle sürüp gidecek mi? Emma bundan yakasını kurtaramayacak mı? Mutlu yaşayan kadınlardan aşağı kalan nesi vardı ki? Bobesar'da gördüğü nice düşeslerin vücutları kendisininkinden çok daha hantal, davranışları, sohbetleri çok daha bayağıydı. Bunları düşündükçe Tanrı'nın adaletsizliğine karşı bir nefret duyardı. Başını duvarlara dayayıp ağlar, gürültülü yaşantıları, maskeli geceleri, küstahça eğlenceleri, bunlar elbette insana benim hiç bilmediğim çılgınca zevkler tattırır diye kıskanırdı. Rengi soluyor, yürek çarpıntıları çekiyordu. Charles, Valerian içerip onu kafurulu banyolara soktu. Fakat ne tecrübe edilse onun sinirlerini bir kat daha bozuyordu. Bazı günler çenesi açılır, adeta bir konuşma hastalığına tutuluyordu. Bu coşkunluk nöbetlerinden sonra ise birdenbire bir uyuşukluk başlar, ağzını açmaz, kıpırdamaz olurdu. Böyle zamanlarda kollarına bir şişe dolusu kolonya dökülürse canlanırdı. Durmaksızın Tostes'ten şikayet ettiği için Charles onun hastalığını memleketin havasına, suyuna yordu ve gidip başka bir yere yerleşmeyi ciddi olarak düşündü. Bunun üzerine Emma sirke içip zayıfladı, ne yapıp yapıp kuru bir öksürük peyda etti ve iştahı büsbütün kesildi. 4 yıl oturduktan sonra tam işlerinin yoluna girdiği bir zamanda Tostes'ten kalkıp gitmek Charles için doğrusu ağır bir şeydi ama öyle lazım geliyorsa ne denir? Karısını Rouen'e götürüp eski hocasına gösterdi. Bir sinir hastalığıymış, hava değiştirmek lazımmış. Oraya buraya başvurduktan sonra Charles, Neufchâtel'e bağlı Yonville-l'Abbaye adında oldukça büyük bir kasaba bulunduğunu, oranın leh mültecilerinden olan hekimin bir hafta önce kaçıverdiğini haber aldı. Nüfusunun ne kadar olduğunu, en yakın meslektaşın yerini, kaçan hekimin yılda ne kadar kazandığını, daha birkaç noktayı öğrenmek için oranın eczacısına bir mektup yazdı. Aldığı cevabı beğendi ve Emma'nın saatinde bir iyilik gözükmezse bahara doğru göçmeye karar verdi. Emma yakındaki yolculuğu düşünerek çekmeyi düzelttiği bir gün Parmağına bir şey battı. Düğün buketinin teliymiş. Limon çiçekleri tozdan sararmış, sırma zırhlı saten kurdeleler kenarlarından iplik iplik atlamaya başlamıştı. Emma kaldırıp ateşe attı. Buket bir saman parçasından daha çabuk tutuştu. Sonra küllerin üzerinde yavaş yavaş yanıp eriyen kıpkırmızı, çalıya benzer bir şey gözüktü. Emma onun yanışını seyretti. Küçük mukavva yemiş taneleri patlıyor, pirinç teller kıvrılıyor, şerit eriyordu. Büzülüp katılaşmış kağıt yapraklar, sobanın tepesi boyunca birer kara kelebek gibi uçuştu, sonra boruya girip kayboldu. Mart ayında Tostes'ten hareket ettikleri zaman Madame Bovary gebeydi. İkinci kısım. Bir zamanlar bir Kapüsen rahipleri manastırı bulunduğu için şimdi onun harabeleri bile kalmamıştır. Adına Yonville-Labaye denilen büyücek köy, Rouen'den 8 fersah uzaklıkta Abbeville yolu ile Beauvais yolu arasında Rieul ırmağının suladığı vadinin ta bitimindedir. O küçük ırmak Anden nehrine dökülmeden önce pazar günü çocukların olta ile tutup eğlendikleri birkaç alabalık bulunan ağzında 3 değirmen işletir. Yonville-Labaye'ye varmak için Boisir'de büyük caddeden ayrılır. Lö tepesine kadar dümdüz giden yolu tutarsanız oraya varınca vadi ayaklarınızın altındadır. Irmak, vadiyi görünüşleri bambaşka iki bölgeye ayırır. Sol taraf çayır, sağ taraf sürülmüş toprak. Çayır, basık tepeciklerin meydana getirdiği tümseyin eteğinde uzayıp arkaya dönünce Bray diyarı otlakları ile birleşir. Doğu tarafında ise yavaş yavaş yükselen ovalar görürsünüz. Çimenin kenarından akan su, çayırların rengiyle evleklerin rengi arasında beyaz bir çizgi gibidir. O çevre böylece yere serilmiş, kadife yakası sırma şeritli büyük bir mantoyu andırır. Oraya vardınız mı, karşınızda, ta ufukta, Arjöl ormanının meşeleriyle, Saint-Jean tepelerinin yukarıdan aşağı irili ufaklı çizgiler taşıyan dik dik yarlarını görürsünüz. Bu çizgiler, yağmurların bıraktığı izlerdir. Kül rengi dağın üzerinde beliren kiremidi lekeler de, civarda akan bir yığın çelikli maden sularından ileri gelir. Burası Normandi ile Picardi ile Île-de-France'ın birleştiği, manzarasında bir özellik olmadığı gibi insanların dilinde de bir hususiyet bulunmayan, neydi belirsiz bir bölgedir. Nöfşatel peynirlerinin en kötüleri orada yapılır. Ekin de hayli pahalıya mal olur. Çünkü bu kum ve çakıl dolu gevrek toprağı verimli kılmak için bol bol gübre lazımdır.